Ayrım 8.
Evet, her şeyin çevresindeki farkındalığın 3 seviyesi vardır. Ümit, inanmak ve bilmek. Bir şey hakkında bir ümidin varsa bunun doğru olmasını ya da meydana gelmesini istersin. Bir anlamda emin değilsindir. Bir şey hakkında bir inancın varsa bunun doğru olduğunu ya da meydana geleceğini düşünürsün. Emin değilsindir fakat emin olduğunu düşünürsün ve senin gerçekliğinde bunun karşıtı bir şey görünene kadar düşünmeye devam edersin. Bir şey hakkında bilgin varsa bunun doğru olduğunu ya da meydana geleceğini bilirsin. Kelimenin her anlamından eminsindir ve senin gerçekliğine ters düşen bir şey olsa bile emin olmaya devam edersin. Bunun nasıl olduğunu bildiğin için görünüşe aldanıp yargılamazsın. Yani sana güvenmeyi, sana güvenmek zorunda olmadığımı bilerek mi öğrenmeliyim? Bu doğru. Mükemmel olanın meydana geleceğini bilme durumuna ulaşmalısın. Özel bir şey değil, fakat mükemmel olan olacaktır. Senin tercih ettiğin değil, mükemmel olan olacaktır. Ve sen usta olmaya doğru ilerledikçe bu ikisi bir olur. Bir şey olur ve sen olandan başka bir şeyin olmasını tercih etmezsin. Olanın mükemmel olmasını sağlayan olan her neyse onu gerçekten tercih etmendir. Bu kendi haline bırakmak ve Tanrı'yı bırakmak diye adlandırılır. Bir usta her zaman meydana geleni tercih eder. Sen de her zaman meydana geleni tercih ettiğinde ustalığa ulaşacaksın. Fakat bu hiçbir tercih sahibi olmamakla aynı şey. Senin hep yaşamınız onun için niyetlendikleriniz aracılığıyla oluşur dediğini sanıyordum. Eğer hiç tercihin yoksa bu nasıl doğru olabilir? Niyetin olsun fakat ümitlere ve kesinlikle de ihtiyaçlara sahip olma. Belli bir sonuca düşkün olma. Hatta birini bile tercih etme. Bağımlılıklarını tercihlere ve tercihlerini de kabullenmelere yükselt. Bu barışa giden yoldur. Bu ustalığa giden yoldur. Harika. Bir öğretmen ve yazar olan Ken Keyes, Jir, Daha Yüksek Bilinç İçin El Kitabı adlı olağanüstü kitabında tam da bu düşünceden bahsetmektedir. Doğru. Bu kitapta yazdığı formüller çok önemlidir ve pek çok insan için de sarsıcıdır. Bağımlılıkları tercihlere dönüştürmekten bahsetmektedir. Bunu kendi hayatında da yapmayı öğrenmek zorundaydı. Çünkü yaşamının büyük bölümünü göğsünden aşağısı hareketsiz bir şekilde tekerlekli sandalyede geçirmekteydi. Daha hareketli olmaya bağımlı olsaydı belki de asla mutlu olmanın bir yolunu bulamazdı. Fakat mutluluğun kaynağının dışsal şartlar değil, daha çok bu şartları nasıl deneyimlemeyi seçtiğimiz hakkında içsel kararlarımız olduğunu anlamıştır. Kitaplarında bu bedensel meydan okumalarından pek bahsedilmese de yazılarının özünü bu oluşturmaktadır. Bu nedenle de ne zaman bir konferans vermesi istense onu tekerlekli sandalyesinde neredeyse hareketsiz gören insanlar sık sık şaşkınlık geçirmektedirler. O kadar sevgi ve hayat dolu bir neşeyle yazmaktadır ki onun istemiş olduğu her şeye sahip olduğunu düşünmektedirler. İstemiş olduğu her şeye sahiptir. Fakat bu son kelimeler çok büyük bir sırrı içermektedir. Hayatın sırrı istediğin her şeye sahip olmak değil, sahip olduğun her şeyi istemektir. Bir başka harika yazar John Gray'den alıntı yapmak istiyorum. Doğru, John çok iyi bir yazar. Fakat kimden neyi alıntı yaptığını sanıyorsun? Tıpkı Ken Keyes ilham verdiğim gibi ona da bu düşünceleri ben verdim. Ki o şimdi orada seninle beraber. Gerçekten de öyle ve söylemeliyim ki artık tekerlekli iskemlesine bağlı değil. Buna çok memnun oldum. Yaşamının büyük bölümünü bu şekilde geçirmesi utanç verici. Bu bir utanç değil, bir kutsama. Ken Keyes tekerlekli iskemlede olduğu için milyonların hayatını değiştirdi. Milyonların hayatını. Bu konuda sakın hata yapma. Ken'in yaşamı her şart altında bir kutsamaydı. Sonradan Ken olarak adlandırılacak ruhu üretmek için doğru ve mükemmel kişiler yerler, olaylar, deneyimler ve onun arzuladığı ve niyet ettiği kendini ifade etme tarzı sağlandı. Bu herkesin hayatı için geçerlidir. Kötü talih gibi bir şey yoktur. Hiçbir şey rastgele olmaz. Tesadüf diye bir şey yoktur ve Tanrı hata yapmaz. Bir başka deyişle, her şey olduğu şekilde mükemmeldir. Doğru. Hatta olanlar mükemmel gözükmediklerinde bile. Özellikle mükemmel gözükmediklerinde olanlar içinde sana hatırlaman gereken büyük bir şeyin olduğunun da kesin bir işaretidir. Yani başımıza gelen en kötü şeyler karşısında bile minnettar olmamız gerektiğini mi söylüyorsun? Minnettarlık iyileşmenin en hızlı şeklidir. Direnç gösterdiğin şey kalıcı olur. Kendisi için minnettar olduğun bir şey niyet edildiği gibi sonradan sana yardımcı olabilir. Size söylemiştim. Size sadece melekler gönderdim. Şimdi şunu da ekliyorum. Size sadece mucizeler gönderdim. Savaşlar mucize mi? Cinayetler mucize mi? Hastalıklar mucize mi? Ne sanıyorsun? Tüm bu soruları sormak yerine cevap vermeye başlasaydın ne derdin? Yani ben sen olsaydım ne mi derdim? Evet. Derdim ki hayatın her aşaması bir mucizedir. Tıpkı hayatın kendisi gibi. Hayat ruhunuza mükemmel araçları, mükemmel şartları sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunları kullanarak gerçekte kim olduğunuzu deneyimleyebilir, açıklayıp söyleyebilir, tamamlayabilir ve gerçekte kimseniz o olabilirsiniz. Bu nedenle ne yargılayın ne de kınayın, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin ve hayatın her anını ve şartını bir hazine gibi, yaratıcıdan gelen mükemmel bir armağan gibi kucaklayın. Derdim ki sonuçları arayın fakat onlara ihtiyaç duymayın. Güzel derdin dostum, sen de tıpkı Kenkis gibi bir mesajcı olmaya başlıyorsun. Şimdi Kenkis'in öğretilerini bir adım daha ileri götürelim. Bağımlılıklarımızı tercih seviyesine çıkarın. Şimdi sen şunu öğreteceksin. Tercih bile yapmayın. Öyle mi yapacağım? Evet. Ne zaman? Şimdi devam et ve öğret. Bunu öğretiyor olsaydın ne derdin? Yani ben sen olsaydım ne mi derdim? Evet. Derdim ki mutlu olmak için belli bir sonuç almaya ihtiyaç duyuyorsanız düşkünlük gösteriyorsunuz demektir. Sadece belli bir sonucu istiyorsanız bir tercih yapıyorsunuz demektir. Herhangi bir tercihiniz yoksa kabulleniyorsunuz demektir. Ustalığa ulaşmışsınız demektir. İyi, bu çok iyi. Fakat bir sorun var. Kişinin niyetlerini belirtmesiyle tercihlerini açıklaması aynı şey değil midir? Hiç de değil. Tercihte bulunmadan bir şeyin olmasını isteyebilirsin. Aslında bir tercihi kucaklamak başka sonuçlarında mümkün olduğu evrene yapılan bir bildiridir. Tanrı bu tür şeyler düşünmez. Bu nedenle de Tanrı'nın asla tercihleri yoktur. Tanrı'nın yeryüzünde olan her şeyin olmasını istediğini mi söylüyorsun? Başka türlü nasıl olabilir ki herhangi bir şeyin Tanrı istemediği halde olabileceğini düşünebiliyor musun? Böyle söylediğin zaman cevabın hayır olmalı gibi geliyor. Gene de dünya tarihi boyunca olan korkunç şeylere baktığımda Tanrı'nın bunların olmasını istediğine inanmakta zorlanıyorum. Benim istediğim kendi sonuçlarınızı seçmenize, kendi gerçekliğinizi yaratmanıza ve deneyimlemenize izin vermektir. Tarihiniz sizin istediklerinizin bir kaydıdır ve sizin istediğiniz de benim istediğimdir. Çünkü arada bir fark yoktur. İnsanlık tarihinde olan her şeyin ya da benim hayatımda olan her şeyin her zaman sanki istenildiği gibi olduğuna inanamıyorum. Sanki yol boyunca pek çok kereler istenmeyen sonuçlar diye adlandırabileceğim şeyler oluyor gibi geliyor. Çoğu önceden sezilemese de hiçbir sonuç istenmeden alınmaz. Eğer isteniyorsa nasıl oluyor da bir şey önceden sezilemez oluyor ve bunun aksine istenen bir şey nasıl önceden sezilemiyor? Ruh düzeyinde her zaman istediğiniz, kim olduğunuzu deneyimleyebilmek için süre gelen gelişim durumunuzu mükemmel olarak yansıtan sonucu üretmektir. Bu aynı zamanda bir sonraki en yüksek aşamaya ilerlemenizi kolaylaştıran bir sonuçtur. Böylece olmayı arzuladığınız kişi olabilirsiniz. Hayatın amacının kim olduğunuz hakkında şimdiye dek sahip olduğunuz en büyük görüntünün bir sonraki en büyük versiyonunda kendinizi yeniden yaratmak olduğunu unutmayın. Bunu uykumda bile tekrarlayabileceğime bahse girerim. Bu çok ilginç olur. Çünkü bunu uykunda tekrarlayabilirsen, bu en azından uyanık olduğunun kesin bir işaretidir. Bu akıllıca, bu çok zekice bir şaşırtma. Tüm hayat öyledir dostum. Tüm hayat öyledir. Peki bundan ne öğrendik? Hatırlaman gereken neydi? Neye niyet ediyorsam o olur. Fakat olan her zaman benim önceden sezdiğim şey olmayabilir. Fakat bu nasıl mümkün olabilir? Ne istediğini tam olarak bilmediğinde meydana gelir. Yani bir şeyi istediğimi sanırken aslında başka bir şeyi mi istediğimi söylemek istiyorsun? Kesinlikle. Fiziksel düzeyde belli bir sonuca yol aldığına inanırken ruhsal düzeyde bir başkasına yol açarsın. Bu insanı delirtir. Eğer kendi gerçekliğimi ilişkiye bile geçmediğim bilinçlilik düzeyinde yaratıyorsam ne ümit etmem gerektiğini nasıl bilebilirim? Bilemezsin. İşte bu nedenle hayatınızı beklentisizce yaşayın denir. Ayrıca bu nedenle sana her durumda ve şartta ve alınan herhangi bir sonuç karşısında mükemmeli görmen söylenir. Bunların her ikisini de Tanrı ile sohbetlerde söylemiştin. Ve şimdi daha tam olarak anlayabilesin diye biraz da kısaca deneyimin 3 seviyesinden bahsedelim. Üst bilinç, bilinç, alt bilinç. Üst bilinç seviyesi ne yaptığının tam olarak farkında olarak kendi gerçekliğini bildiğin ve yarattığın deneyim yeridir. Bu ruh seviyesidir. Çoğunuz üst bilinciniz düzeyinde üst bilincinizden kaynaklanan niyetlerinizin farkında değilsiniz. Bilinç seviyesi ne yaptığınız farkında biraz farkındalığa sahip olarak kendi gerçekliğinizi bildiğiniz ve yarattığınız bir deneyim yeridir. Sizin ne kadar farkında olduğunuz bilinçlilik seviyenize bağlıdır. Bu fiziksel bir seviyedir. Kendinizi ruhsal bir yola adadığınızda hayatınız boyunca bilinçlilik düzeyinizi ya da fiziksel gerçeklik ile ilgili deneyimlerinizi var olduğunu bildiğiniz daha yüksek bir gerçekliği kapsayacak kadar genişletmeye çalışırsınız. Alt bilinç seviyesi ne yaptığınız bilmeden ya da bilinçli olarak kendi gerçekliğinizi yarattığınız deneyim yeridir. Bunu o kadar alt, bilinçsel olarak yaparsınız ki ne yaptığınız hakkında çok az bir farkındalığa sahip olursunuz. Nedeni hakkında ise daha da az. Bu kötü bir deneyim seviyesi değildir. Onu yargılamayın. O bir hediyedir. Çünkü saçlarınızın uzaması, gözlerinizi kırpmak ya da kalbinizin çarpması ya da bir soruna anlık bir çözüm üretmek gibi şeyleri otomatik olarak yapmanızı sağlar. Gene de hayatınızın hangi kısımlarını otomatik olarak yarattığınızın farkında değilseniz, kendinizi olayın bir nedeni olarak düşünmek yerine hayatın etkisinde olduğunuzu düşünebilirsiniz. Kendinizi kurban olarak bile görebilirsiniz. Bu nedenle farkında olmamayı seçtiğiniz şeyin farkında olmanız önemlidir. Daha sonra bu diyaloğun sonuna doğru seninle farkındalıktan ve aranızdan bazılarının aydınlanma diye adlandırdığı deneyime yol açan değişik farkındalık seviyelerinden konuşacağım. Aynı istekleri aynı zamanda hem bilinç hem üst bilinç hem de alt bilinç seviyelerine koymanın bir yolu var mı? Evet, bu üçünün tek bir bilinçlilik seviyesinde olması bilinçlilik üstü diye adlandırılabilir. Sizlerden bazıları bunu İsa bilinci ya da yükselmiş bilinç diye adlandırırlar. Bu tamamıyla bütünleşmiş bilinçtir. Burada olduğunuzda tam anlamıyla yaratıcı olursunuz. Bilinçlilik seviyelerinin hepsi bir olur. Sizin dediğiniz gibi hepsine sahip olursunuz. Fakat gerçekte bundan da fazlasıdır. Çünkü bunda da her şeyde olduğu gibi bütün parçaların toplamından daha büyüktür. Bilinçlilik üstü, üst bilinç, bilinç ve alt bilincin basit bir karışımı değildir. Bunların hepsi birleştiğinde ve sonra aşıldığında meydana gelendir. Böylece saf varoluşa ilerlersin. Bu varoluş senin içindeki mutlak yaratma kaynağıdır. Ve böylece yükselmiş bilinçlilik durumundaki bir insan için sonuçlar asla önceden sezilememiş olmaz ve her zaman istenmiş olurlar. Gerçekten de doğru. Ve bir sonucun önceden sezilemez gözükmesinin derecesi, bir deneyimin anlaşılmasındaki bilinçlilik derecesinin doğrudan bir belirtisidir. Bu kesinlikle doğru. Bu nedenle usta kişi yararlı gözükmeseler bile sonuçları kabul eden kişidir. Çünkü herhangi bir seviyede onların istenmiş olduğunu bilir. Şimdi anladın, çok karışık olan bir şeyi anlamaya başlıyorsun. Ve işte bu nedenle usta her şeyi mükemmel görür. Harika, başardın. Ustanın her zaman göremediği şey ise bu sonucun hangi seviyede istendiğidir. Gene de sonucun sorumlusunun belli bir seviyede kendisi olduğunu bilir. Kesinlikle. Ve işte bu nedenle usta başka bir kişiyi, yeri ya da şeyi yargılamaya kalkmaz. Usta onu oraya kendisinin koyduğunu bilir. Deneyimlediğini, belli bir seviyede kendisinin yarattığının farkındadır. Evet. Ve eğer yarattığını beğenmezse onu değiştirmek onun elindedir. Evet. Ve bu suçlama bu yöntemin bir parçası değildir. Aslında suçladığın şeyi kalıcı kılarsın. Bu da çok derin, çok karışık bir konudur. Buna anlayışın da mükemmel. Anlamamış olsaydım bile gene mükemmel olacaktı. Gerçekten de öyle. Biz hepimiz her zaman bizim için mükemmel olan yerdeyiz. Kesinlikle, yoksa orada olmazdınız. Ve gelişimimiz için şu anda elimizde olandan ve deneyimlediğimizden fazla hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir kez daha doğru söylüyorsun. Ve hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığına göre Tanrı'ya güvenmememiz de gerekmez. Evet, söylediğim de işte buydu. Ve Tanrı'ya güvenmememiz gerekmeyince aslında güvenebiliriz. Çünkü böylece güvenmek belli bir sonuç almak anlamında değil, sonuç ne olursa olsun bizim için en iyi olan olduğunu bilmek anlamına gelir. İşte tüm daireyi tamamladın. Kutlarım. Bunun güzelliği, neden belli bir sonucu alamadığın hakkındaki tüm düşüncelerden üst bilincini kurtarmak için belli bir sonuç almaya ihtiyaç duyulmamasıdır. Evet, daha fazla şeyi otomatiğe almayı başarabilirsin. Bir meydan okumayla yüzleşince otomatik olarak olayların iyi gideceğini farz edersin. Bir zorlukla karşılaşınca otomatik olarak bunun başarılacağını bilirsin. Bir sorunla karşı karşıya geldiğinde bunun zaten senin için otomatik olarak çözümlendiğini anlarsın. Bu sonuçları alt bilinç düzeyinde olarak sen yaratmışsındır. Şeyler otomatik olarak sanki senin tarafından bir çaba harcanmamış gibi olmaya başlarlar. Hayat yolunda gitmeye başlar. Şeyler senin onları takip etmen gerekmeden sana gelmeye başlarlar. Bu değişiklik bilinçli bir çaba harcanmadan meydana gelir. Tıpkı senin gerçekte kim olduğunun, ne olabileceğin, ne yapabileceğin ve neye sahip olabileceğin hakkındaki olumsuz, kendini yenilgiye uğratıcı, reddedici düşüncelerin alt bilinçte kazanılması gibi üst bilinçte de serbest bırakılırlar. Bu tür fikirleri nasıl ve ne zaman öğrendiğini bilmediğin gibi bunları nasıl ve ne zaman fırlatıp attığını da bilmeyeceksin. Senin için hayat kolayca ve aniden değişecektir. Bir düşünceyi bilinçli bir şekilde düşünmekle senin gerçekliğinde belirgin olması arasındaki zaman kısalacaktır. Sonunda bu aralık tamamen yok olacak ve sonuçları hemen o anda yaratacaksın. Ve aslında sonuçları ben yaratmıyorum. Sadece zaten orada olduklarını fark ediyorum. Her şey zaten yaratılmıştır. Ben kendi anlayışım ve görüş çerçevem içinde seçmeyi başarabildiğim sonucu deneyimlerim. Görüyorum ki artık bir mesajcı olmuşsun. Bir mesajı aramaktansa onu ileten kişi olmuşsun. Artık tüm evreni birleştirmeyi başarabilirsin. Hatta son söylediklerinle zaman hakkında gerçekleri de katmayı başardın. Evet, bizim anladığımız şekliyle zaman mevcut değildir. Sadece tek bir an vardır. Şimdinin ebedi anı. Olan olmakta ve olan ve olacak olan her şey şu anda meydana gelmektedir. Bu Tanrı ile Sohbetler 3'te açıkladığın gibi tıpkı dev bir CD-ROM'a benzer. Olası her sonuç programlanmıştır. Sonuçları yaptığımız seçimlerle üretiriz. Tıpkı bilgisayar oyunu gibi. Hangi sonucu deneyimlediğin, hangi hamleyi yaptığına bağlıdır. Bu çok iyi bir örnek. Çünkü hızla anlamaya imkan tanır. Gene de bir sakıncası var. Neymiş o? Hayatı bir oyuna benzetiyor. Sanki her şeyi sizinle oyun oynamak için yapıyormuşum gibi gözüküyor. Evet, buna öfkelenen kişilerden mektuplar aldım. Eğer Tanrı ile sohbetlerde olaylar ve zaman hakkında söylenenler doğruysa, fazlasıyla hayal kırıklığına uğradıklarını söylemektedirler. Onlara göre eğer söylenen ve yapılan her şey doğruysa, biz Tanrı'nın sırf eğlence olsun diye satranç tahtası üzerinde oynattığı piyonlardan başka bir şey değiliz. Bundan dolayı pek mutlu olmadılar. Benim bu türde bir Tanrı olduğumu mu sanıyorsunuz? Çünkü biliyorsun ki eğer öyle sanıyorsanız beni böyle gördüğünüz içindir. İnsanlar binlerce yıldır Tanrı hakkında kendi düşüncelerini üretmekte ve sonra da seni öyle görmekteler. Bu nedenle Tanrı hakkındaki en büyük sır şudur. Beni nasıl görüyorsanız size öyle görünürüm. Vay be! Evet, gerçekten de vay be! Tanrı ne görür gibi oluyorsanız öyle görünür. Peki sen beni nasıl görüyorsun? Seni ne deneyimlemeyi seçiyorsam onu yaratmama imkan tanıyan ve bunu yapabilmek için gerekli aletleri bana veren bir Tanrı olarak görüyorum. Ve bu aletlerin en güçlerinden biri de Tanrı ile olan dostluğundur. Bu konuda bana güven. Sana güveniyorum. Çünkü bunu yapman gerekmediğini biliyorum. Hayatın yolu neyse odur. Güvenmek gerekli değildir. Bilmek de. Kesinlikle. 7. Her zaman böyle olmuyor tabii. Demek istediğim, güvenebilmem için bana bu kadar etraflı açıklama yapılması gerekmez. Aslında daha gençken hep her şeyin iyi gideceğine inanırdım. İflah olmaz bir iyimserdim. Hatta dünyayı umursamayan bir iyimser de denebilir. Tanrı'dan korkarak büyütülmüş olduğum gerçeği göz önüne alındığında bu zihinsel tutum iki kez daha kayıtsız gözükür. Ama işte ben böyleydim. Çocukken istediğim şeye her zaman elde edeceğimi bilirdim ve hep elde ederdim. Söylemeliyim ki genellikle bunun için fazla çaba harcamadan. Bu durum ağabeyimin hep canını sıkar ve Neil çok şanslı diye yüksek sesle şikayet ederdi. Bir keresinde babamın bu şikayete Neil kendi şansını kendi yaratıyor diye cevap verdiğini duydum. Haklıydı ve bunun bir nedeni de ailemdi. Annem beni yaşam sevgisi ve tüm yaratıcı şeylerle doldurmuş ve babam da kendine güvenle donatmıştı. Neye karşı meydan okuduğunun hiç önemi yoktu. Bana tekrar ve tekrar şunu sorardı. Denemezsen nasıl yapabilirsin ki? 15 yaşımdayken bana söylediği bir şey vardı ki bunu her zaman hatırlarım. Evlat demişti. Bir şeyi yapmanın doğru yolu yoktur. Sadece onu yaptığın yol vardır. Kendi yolunu doğru yol yap. Bunu nasıl yapabilirim diye sordum. Yapılmasına imkan tanıyarak 35 yıl sonra Nike şirketi bu küçük ve zekice felsefeyi 3 kelimelik bir slogana dönüştürdü. Sadece yapın. Just do it. Daha önceden söylediğim gibi liseye girer girmez olaylara balıklama daldım. Eğitim programı dışındaki etkinliklerin hepsi beni fazlasıyla meşgul ediyordu. Ve sevdiğim derslerde de iyiydim. İngilizce, konuşma, siyasal bilimler, müzik, yabancı diller, beni sıkan biyoloji, cebir, geometri gibi konularda zorlukla geçebildiğimi de itiraf etmeliyim. Fakat gene de Milwaukee Üniversitesi başvurumu kabul etti. Şartlı olarak üniversiteye çok uzun süre devam edemedim. 3 sömestr sonra dekan okulu bırakmamı istedi. Fakat bu beni bozguna uğratmadı.